Ayrım 35 El Greco'ya mektup Nikos Kazantzakis sayfa 435. Günler geçtikçe esrarengiz Rusya büyüsünün daha çok içime işlediğini hissediyordum. Beni büyüleyen şey yalnızca uzak kuzeyden gelen egzotik kış ve çevremdeki bana yabancı Slav yaşantısı, insanlar saraylar, kiliseler, troikalar, balalaykalarla danslar değil, başka daha derin, daha mistik bir şeydi. Burada Rus havası içinde çok eski kozmogonik iki kuvvetin açıkça hatta gözle görünür bir şekilde çatıştığını hissediyordum ve insanın içine çevresindeki savaş havası öylesine işliyordu ki kozmogonik güçlerin biri ya da öteki yanımda mücadeleye girip savaşıyordu. Mikroskobik varlığımın içinde canlı olarak tattığım şeyi burada Rusya'nın sonsuz gövdesinde merhametsiz ve korkunç bir şekilde görüyordum. Hiç farksız olarak aynı mücadele, aynı kavga ve aynı ezeli hasımlar vardı. Işık ve karanlık. Böylece yavaş yavaş mücadelem Rusya'nınkiyle aynı şey oluyordu ve Rusya'nın kurtuluşu sanki benim de kurtuluşum olacaktı. Çünkü ışık tektir, farksızdır ve nerede yener ya da yenilirse insanın içinde de yener ya da yenilir. Bu kanı içime yerleştiğinden beri buranın kaderi benim de kaderim olmuştur. Artık Moskova'ya sığmıyordum. En eski düşman ve iş ortaklarının dövüştüğü bütün alanı yakından görmek üzere yola çıktım. Leningrad'dan Vladivostok'a ve Murmansk'la Kuzey Buz Denizi'nden Buhara ve Semerkant'a kadar. Her insan, her halk kendi çarmıhını omzunda taşır. Çoğu ölünceye kadar götürürler ve onları çarmıha gerecek kimse bulunmaz. Çarmıha gerilecek olana ne mutlu. Çünkü dirilişten yalnız o yararlanacaktır. Rusya çarmıha geriliyordu. Kent ve köylerine dolaşırken kutsal iyimserliği karşısında ürperiyordum. Çarmıhın üzerinde bu kadar mücadele, bu kadar acı ve bu kadar umudu hiçbir yerde görmedim. İnsanın ileri doğru bir adım atmak, eski sevgilisini, eski tanrısını, çok eski alışkanlıklarını yenmek için ne kadar güç karar verdiğini ilk kez olarak anladım. Ruh olup kendisini yukarı çıkmak için iten bütün her şey zamanla ağır madde haline aldı, yolun ortasına yığıldı ve yeni yaratıcı soluğun geçmesine izin vermiyorlar. Milyonlarca mujik direniyor, anlamıyor, kurtulmak istemiyorlar. Ellerinde çiviler, anayı çiviliyorlar. Kuşaklar boyunca toprağı işliyorlar, toprak oldular. Alevden nefret ediyorlar ve aç, yaralı, sırf alev olan işçileri, çalışmayan kitleyi bazen iyilikle, bazen zorla kurtuluş yoluna girsin diye itiyorlar. Ve sakıngan, karnı tok dünyanın insanları ışıkla karanlığın dövüştüğü Rus alanının çevresinde durmuş, kahkahalarla gülüyor. Tamam, Rusya mahvoldu. Çünkü kendini kollayanlar, karnı tok olanlar, çarmıha gerilişin, görünmez dirilen kuvvetlerini anlayamazlar. Ama İsa'nın dediği gibi buğdayın başak olması için toprağa inip ölmesi gerekir. Rusya da aynı şekilde çalışıyor. Bir buğday tohumu büyük bir fikir gibi. Gizli bir İncil. Sevgili çömez Yuanna'nın çarmıha gerilmiş önünde ayakta ağlarken hayret verici bir hayal gördüğünü yazar. Çarmıh tahtadan değil, ışıktanmış ve üzerinde çarmıha gerilmiş olan bir insan değil, binlerce kadın, erkek ve çocuk haline alıp inleyerek ölüyormuş. Sevgili çömez titriyor, hiç kimseyi yakalayıp durduramıyormuş. Sayılamayacak kadar çok olan bütün şekiller değişiyor, koşuyor, kayboluyor ve başkaları ortaya çıkıyormuş. Birdenbire hepsi sönmüş, çarmıhın üzerinde yalnızca bir çığlık kalmış. Bugün bu görüntü karşımızda çırpınıyor ama kurtarıcı bir tek insan değil, bütün bir halktır. Bütün Rusya, milyonlarca erkek, kadın ve çocuk çarmıha gerilmiş debeleniyor. Kayboluyor, düşüyor, yenileri ortaya çıkıyor. İnsan belirli bir şekli ayırt edemiyor ama çığlık sayısız ölümlerin arasında mutlaka kalacaktır. Bu bile yeter. Dünya yine bu şekilde kurtulacaktır. Kurtulacak ne demek? Hayat için yeni bir mazeret bulması demek. Çünkü eskisinin hızı geçti ve artık insanlık onun ağırlığını taşıyamıyor. Ne mutlu ona ki zamanının çığlığını duyar. Çünkü her zamanın kendi çığlığı vardır ve onunla birlikte olur. Yalnız o kurtulur. yaşıyor ve bu arada zamanımızın farkına varmıyoruz. Ama bugün çarmıha gerilen yeni düşünce tutuşur ve dünyayı gençleştirirse, bizim bu devrimizin adı dirilme değil, Orta Çağ olsun. Orta Çağ yani orta hükümranlık. Bir uygarlık yok oluyor, yaratıcı gücünü kaybediyor, bir bölük insanın taşıdığı yeni bir soluk, sevgiyle, sertlikle, inançla bir yenisini yaratmaya çabalıyor. Bu yeni uygarlığın yaratıcılığı sağlam değildir. Başlangıçta hiçbir şey sağlam olmaz. Belki gelecek bütünüyle felaket, belki de güdük bir anlaşma olabilir ve biz onu, bu doğmakta olan uygarlığın çırpınan güçlüklerinin geçici devresi içinde yaşıyoruz. Hiçbir şey kesin değildir. Bunun içinde her ulusla her bireyin sorumluluğu kendi zamanında kesin hatlara sahip değildir. Sabit değil, her zamankinden büyüktür. Çünkü bu kesin olmayan, ihtimallerle dolu dönemlerde halkın ve bireyin borcu umulmadık bir değere sahip olabilir. Öyleyse görevimiz nedir? Yaşadığımız tarihi anı iyi ayırt etmemiz ve küçük çalışmamızı belirli bir kampa bilinçli bir şekilde yerleştirmemiz. İlerleyen akıntıya kendini ne kadar çok uydurursan, insanın güç, tehlike ve kararsızlıktan ibaret olan yükselişine o kadar çok yardım edersin. Bütün ziyaretlerimi bitirip birkaç gün dinlenmek üzere Buhara'da kaldıktan sonra Sibirya'daki korkunç soğuğun ardından sevgili güneşin üzerime vurduğunu ve bel kemiğimle ruhumu ısıttığını duydum. Buhara'ya öğleden az önce varmıştım. Hava çok sıcaktı ama yolları sulamışlardı ve ortalık yasemin kokuyordu. Rengarenk sarıklı Müslümanlar hasır tentelerin altında oturuyor, soğuk şerbetler içiyorlardı. Tombalak çocuklar göğüsleri açık, kahvelerde yüksek taburelere oturmuş, amaneleri okumaktaydı. Bir kavun satın aldım, ünlü Kok Kuba, gök kubbe olması gerek. Caminin gölgesine oturdum, kavunu dizlerime dayadım. Karnım çok açtı ve çok susamıştım. Kavunu dilim dilim keserek yemeye başladım. Kokusu ve tadı ilime kadar işledi. Yeriko'nun Kudüs'ten 23 kilometre ötede bir kent. Solmuş gülü gibiydim ve kavunun serinliğine dalarak kendime geldim. 7 yaşlarında küçük bir kız çocuğu geçti. Sırtı bir sürü ince ince saç örgüsüyle örtülüydü ve her örgüde nazar için ya bir deniz kabuğu, ya mavi bir taş ya da bronzdan bir hilal vardı. Önümden geçerken kalçaları olgun bir kadınınkiler gibi sallanıyor, hava mis kokuyordu. Öğle üzeri karşıki minareye bembeyaz sakallı, yeşil sarıklı bir müezzin çıktı, avuçlarını kulaklarına götürdü ve gökyüzüne bakarak ölçülü, tatlı bir sesle müminleri ibadete çağırmaya başladı. O ezan okurken kızgın havada bir leylek süzüldü, sonra gidip tek ayağıyla minarenin tepesine tünedi. Kulak kabartıp dinliyor, gözlerimi açıp bakıyor, kokulu, çok tatlı meyveyi yiyordum, çok mutluydum. Gözlerimi yumdum ama uykuya dalarım da bütün bu mutluluğu kaybederim korkusuyla tekrar açtım. Önümde Buhara'nın ünlü Registan Meydanı ıpıssızdı. Bir zamanlar ilkbaharda bütün Müslüman ülkelerinden ateşli müminler buraya koşup Ali'nin haksız yere öldürülen iki oğlu Hasan ile Hüseyin için yas tutarlardı. Baharat, elma, hurma ve kutsal fahişelerle yüklü kervanlar, ellerinde beyaz birer güvercin, başları kazınmış toz ve saman içinde beyaz atlara binmiş olan çocukları, onların arkasında bembeyaz entarili müminler. Çılgın bir halde yatağanlarını başlarına vuruyor, kanlar burma bıyıklarından, sakallarından ve beyaz entarilerinden akıyordu. 40 gün 40 gece inleyerek ağlarlardı. Hasan, Hüseyin, Hasan, Hüseyin. Sonra çiçek açmış ağaçların altına uzanarak kanlar içinde kutsal fahişelerle birleşirlerdi. Şimdi ise ünlü Registan meydanı ıssızdı. Hayranlık verici rengarenk cami yarı yarıya yıkılmıştı. Bütün o kalabalık sanki hayal etti de horoz ötmüş, kaçmışlardı. Acaba insanın bütün bu gürültüsü, ağlaması tanrısal öfkeye karşı mıydı? Hangi amaçla? Ruhumu bir acı kapladı. Ölüleri diriltmekten yorulmuştum. Uyumak, kurtulmak için gözlerimi yumdum ve bir düş gördüm. Yüzü olmayan, titrek iki kadın dudağı havada sallandı. Harekete geldiler ve bir ses duydum. Senin tanrın kimdir? Tereddütsüz yanıt verdim. bu da. Ama dudaklar yine oynadı. Hayır, hayır, Epafos. Mitolojide Zeus'un oğludur. Ayağa kalktım. Bu 3 ay süresince beynimin mahzenleri içinde dolanarak verdiğim uğraşın meyvesini aldım. İçimin kapağı açıldı, gördüm. Bütün bu zaman süresince acı çekiyor, didiniyordum. Yılan gibi dikenlerin içinde gömlek değiştirip yenisini çıkarmak için çabalamaktaydım. Acı çekiyor ve neden olduğunu bilmiyordum. Şimdi de düş, bu da. Bu eski kılıftı, Epafos'a yenisi. Epafos, dokunmanın tanrısı. Teni gölgelere yeğleyen ve iş karnını doyurmaya geldi mi, başkalarının boş sözlerine kulak tıkayan kurt. O ne göze inanır ne kulağa. Dokunmak, insanı ve toprağı yakalamak, onların sıcaklığını tazelemek ve onlarla bir olmak için kendi sıcaklığıyla birleştirmek ister. Dokunmak için ruhu da beden haline sokmak. Yeryüzünde yürüyen, toprağı seven ve onu kendi tasvirine göre yeniden yaratıp onunla birleşmek isteyen en sağlam, en çalışkan tanrı, benim tanrım budur. Rusya konuşmadan, gürültüsüz bir şekilde kendi mucizesini yarattı. Yeni derisi henüz oluşmamış, üşüyüp güneşte ısınmak için sürünen yılan gibi benim ruhum da bu yeni güneşte sürünüyordu. Uyandığım zaman artık aynı adam değildim çünkü daha önce bilmiyordum, şimdi biliyorum. Ama bir düş insanın hayatını nasıl değiştirebilir diye de kendi kendime de soruyordum. Değiştirmiyor diye yanıt veriyordum. Değiştirmiyor, yalnızca değiştiğini haber veriyor. İnsanın kapıldığı bütün çılgınca mücadele neye karşı diye soruyordum. Daha önce mutlulukla gülümseyerek şöyle yanıt verirdim. Hayat oyunu, dünya yoktur. Haksızlık, açlık, sevinç, acı, mücadele yoktur. Her şey hayaldir, dağılacaktır. Ama şimdi hafiflemiş olarak kalktım. Ünlü Registan Meydanı üzerine akşamın alacakaranlığı inmeye başlamıştı. Başımı kaldırdım. Amaç nedir? Sorma. Kimse, Tanrı bile onu bilmez. Çünkü o da el yordamıyla arayarak, tehlikeler atlatarak, acılı bir halde bizimle birlikte ilerliyor. Yürekte çok açlık, haksızlık ve karanlık var. Bu gördüklerin hayat değil. Ne kadar üflersen üfle, dağılmazlar. Onlar ten ve kemiktir. Kendilerine dokun, vardırlar. Havada bir çığlık duymuyor musun? Bağırıyorlar. Nasıl bağırıyorlar? İmdat diye. Kime bağırıyorlar? Sana, sana, her insana. Ayağa kalk. Görevimiz sormak değil. Hep el ele tutuşup yukarı çıkmaktır. Bu 3 aydan sonra Yunanistan'dan dönerken Viyana'dan geçip tekrar Berlin'e uğradığım zaman dünya değişmişti. Dünya değil, gözlerim değişmişti. Eskiden bana tuhaf ve büyüleyici görünen ne varsa, hayasızca danslar, barbarca modern musiki, boyanmış kadınlar, boyanmış erkekler, keskin alaycı gülümseyiş, altına ve öpmeye karşı olan kudurganlık. Artık ben de tiksinti yaratıyor ve onlara sonun habercileri gözüyle bakıyordum. Dünya çürüyormuş gibi havada ağır bir pis koku var. Sodom ve Gomorra'da herhalde böyle kokuyordu. Kül olmadan önce Pompei'de böyle kokuyor olmalıydı. Bir gece Viyana'nın kadın ve erkeklerle dolu ışıklı sokaklarında dolaşırken birden cehennemlik şehvet kenti Pompei'nin kafamda canlandığını hissettim. Onu ilk gördüğüm zaman henüz gençtim ve bize getirmekte olduğu korkunç haberi görememiş, görmeye de çalışmamıştım. O zamanlar onun kaderinin bizim de kaderimiz olabileceği aklıma gelmemişti. Dünya o asırlarda benim için İsa'nın omuzları üzerinde sağlam bir şekilde oturmuştu. Ya şimdi? Pompei'yi tekrar görmek için çıktığım seyahatte küçük bir dönüş yapmaya karar verdim. Gökyüzü hafif bulutluydu, ilkbahar çimenleri eşiklerle avluları örtmüştü, yollar hoşlandığım gibi tenhaydı ve ben boş kentte ıslık çalarak tek başıma dolaşıyordum. Evler açık, kapısız, sahipsizdi. Meyhaneler, tapınaklar, tiyatrolar, banyolar hepsi ıssızdı. Duvarlarda hala hayasız, çıplak dansözler, budala sevda kuşları, horozlar, köpekler ve açık saçık, hayvanca birleşme izleri vardı. Birden kulağımda bir ses çınladı. Keşke Paris'te ve Londra'da böyle dolaşsam ve arkadaşlarla Rusça konuşsam. Ürperdim. Sırtımdan korkunç bir titreme geçti. Pompei'nin kilerleri dolu, kadınları utanmasız, yeni yıkanmış ve kısırdı. Erkekler dinsiz, alaycı ve yorgundu. Bütün tanrılar, Yunanlı, Afrikalı, Asyalı, demokratik bir sefaletle, inançsız, korkak. Oraya yığınlar halinde toplanmış, kötücül gülümsemelerle kutsanmış ekmekleri ve ruhları bölüşüyorlardı. Bütün kent, Vezüv'ün eteklerine sırtüstü yatmış, endişesiz kahkahalar atıyordu. Yüksekçe bir yere çıktım. Bu kadar yıl, bu kadar mücadeleden sonra anlamıştım. Bize şu haberi getiren bu kent mazur görülmelidir. Tüm dünyanın eteğinde bulunduğu yanardağ, patlamadan biraz önceki bir kent için ne anlamı olabilir? Bütün bu açık göz tüccarlar, kaba insanlar, üç kağıtçı papazlar, tahrikçiler ve sakatlar niçin yaşasın? Neden bütün çocuklar büyüsün de babalarının oturdukları yerlerde, meyhanelerde, fabrikalarda, genel evlerde otursunlar? Bütün bu malzeme ruhun geçmesini engelliyor. Olan tüm ruhunu parlak bir uygarlık yaratarak harcadı. Fikirler, dinler, zanaat ve sanatlar, bilim, eylem. Şimdi hızı kesildi. Barbarlar gelsin de tıkalı yolu açsınlar, ruha yeni bir yuva kursunlar. Haksızlığa uğrayıp aç olan kalabalıkların, ağır yiyip içmekten hareketsiz oturan efendilerin kurulu sofrasına, saldırışına bakıyorum. Kuruntu ileri atılan yüzleri alevlendiriyor. Ötekiler, oturanlar birden uğultuyu duyarak dönüyorlar. Önce gülüyorlar, sonra benizleri atıyor, huzursuz bir şekilde aşağı yukarı eğilerek fark ediyorlar. Kadın ve erkek uşaklar, ayak takımı, hizmetçiler, yalınayaklar yukarı çıkıyor. Kutsal an. Düşüncenin, sanatın ve eylemin en büyük adamları insanın bu cesurca yükselişinden doğmuşlardır. Efendiler direnmek için hazırlanıyor, karşı koyuyorlar ama devrimizin tüm akışı onların aleyhine. Yediler, içtiler, bir uygarlık yarattılar. Görevlerinin sonu geldi artık. Yok olmalılar. Yeni sofralar kurulur kurulmaz, uşaklar da şişmanlayıp uyuşmaya başlayacaktır. Ve yine zulüm görmüş başka halklar yerden doğrulacak. Yine açlık ile kuruntu, yani ruhların atar damarları ilerleyecektir. Bu durmadan, uyumlu bir şekilde sonsuza kadar devam edecektir. Yasa budur. Hayat ancak böyle yenilenip ilerleyebilir. Her canlı organizma içinde çevresinden alabildiği her şeyi alıp hazmetme zorunluluğu hisseder. Yapabilirse dünyaya hakim olmak ister. Düşüncede, uygarlıkta birer canlı organizmadır ve yeni düşünceden daha kudurgan, daha kapkaççı bir canavar yoktur. Ama bununla birlikte acımasız olan bir yasa işlemeye başlar. Organizma görevinin genişleyip egemen olmasını ne kadar tamamlarsa yok oluşuna da o kadar yaklaşır. Kibir, belki de evrensel uyumun öldürücü sayıp affetmediği biricik günahtır. Bir organizmanın gücünün artması mukadder olarak onun mahvoluşunu doğurur. Anlaşılması mümkün olmayan bir şey daha var. Canlı organizma görevini tamamladığı için yok olur. Bunu yerine getirmesi yaşar ve daha uzun zaman başkalarını rahatsız etmeden, kendi de rahatsız olmadan yaşamaya devam edebilirdi. İnsan bu uğursuz görevin işini bitirip devleştikten sonra fethini yapıp başkaldırmaya başlayan ve dünyaya hakim olmak isteyen başka bir canlı organizmaya engel olmamak için yok olmasına yardım etmek amacıyla organizmanın yüreği içine sokulmuş olduğunu sanır. Sanır ki hayatın her molekülüne bütün hayatınızı her çatışmada patlamaya hazır olarak dolmuştur. Böylece de hayat içindeki arzuları serbest bırakarak ilerler. Önceleri bu yasa bize haksızmış gibi görünür ve bizi kızdırır. Ama daha derine iner de bakarsak hayrete düşeriz. Bu yasa sayesinde barbar kuvvet sonsuz gücünü kaybeder. Güçlü olan küstahlık ve cüretle böbürlenmez. Çünkü bu uyum yasası onu bir yandan gücünü sonuna kadar korumaya iter, öbür yandan da bütüne hizmet edişinin her anında kendi yok oluşuna doğru ilerlediğini kendisine hatırlatır. Bolşevik liderler bunu bilmezler, bilmeleri de gerekmez. Kader nereye gittiklerini görmesinler diye gözlerine bir bez bağlar. Çünkü görselerdi hızları azalırdı. Ben insan etkinliğinin tüm yönlerini elimden geldiğince kavramaya çalışıyor, insanoğlunu ileri iten dalgaları araştırıyordum. Yaşadığım çağa geniş bir dairenin bu incecik yayına eğiliyor ve bugünün görevini açık seçik tanımlamaya uğraşıyordum. Belki insan yalnız bu yolla hayatının geçici bir anında ölümsüz herhangi bir şeyi kavrayabilir çünkü ölümsüz bir tempoya uymaktadır. Çok derinden hissediyorum. Acı çekmişim biri, maddeden bitkilere, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara doğru yükseliyor ve özgürlük için savaşıyor. Acı çekmiş kişi her kritik anda yeni bir yüz kazanır. Bugün onun yüzü şudur. Yukarı doğru çıkmakta olan işçilerin liderliği. Bağırıyor, işaretler veriyor. Adalet, mutluluk, özgürlük ve arkadaşlarına cesaret aşılıyor. Hiç kimse de şu korkunç sırrı bilmiyor. Adalet, mutluluk, özgürlük hep uzaklaşmaktadır. Ama ulaşacaklarını sandıkları ve ulaştıkları zaman dünyaya mutluluğun hakim olacağını düşündükleri bir ideal için mücadele etmek doğru ve değerli bir şeydir. Ruh böyle cesaret bulur ve sonsuz yükseliş için gayrete gelir. Arabacı da aynı şekilde ağır yükü çeken araba atının ağzına bir avuç saman koyar. At boynunu uzatır, bir sap yer ama saman uzaklaşır, at da onu izleyerek yetişmeye çalışır ve böylece ilerleyerek yokuşu tırmanır. İçimde bir saygı var. Bu karanlık kitlelerin arasında yükselen ve dünyayı da yükselsin diye iten görünmezin çığlığını fark ediyorum. Başka yüzyıllarda yaşasaydım bu çığlığı soylu kitlelerin arasından o zaman yükselen sahiplerin sanayici ve tüccarların arasından fark eder ve ben de onlarla birlikte çarpışırdım. Ebedi, insandan üstün olan bir hamle insanları yakalıyor, yukarı doğru itiyor ve artık bitkin bir hale geldikleri zaman onları bırakıp bozulmamış, hızı kesilmemiş başka bir malzemeye yöneliyor. Kendi çağımızda bu ebedi hamleyi izlemek, ona yardım etmek, onunla birlikte çalışmak görevimizdir. O bugün çalışan ve aç olan kalabalıkları yakalamıştır. Bu kalabalıklar bugün onun bozulmamış malzemesidir. Bu merhametsiz hamleyi kitleler fark etmez. Onlar bu hamleyi kıt beyinleri için anlaşılır kılmak ve günlük ihtiyaçları için sevimli hale sokmak amacıyla ona küçük adlar veriyorlar. Mutluluk, eşitlik, barış adını veriyorlar ona ama görünmez savaşçı bırakıyor. Bu yemler kitleleri oyalasın. Sertçe, merhametsizce dövüşüyor. Tenlere, beyinlere işleyecek nefret ve açlığın tüm çağdaş çığlıklarından bağımsız bir özgürlük mesajı yaratıyor. İnsanın eğilip görmesi çok tehlikeli bir şeydir bu. İnsan korkuya kapılabilir çünkü o takdirde korkunç bir sırrı bulacaktır. Savaşçı insanla değil, insanı yakan ateşle ilgilenir. Onun izlediği yol kırmızı bir çizgidir ve bir tesbihin taneleri gibi insan beyinlerini deler. Ben bu kırmızı çizgiyi izliyorum. Delerek, aşındırarak, kendi kafatasımdan da geçtiğini fark etsem bile dünyada beni yalnız bu yol ilgilendirir. Zorunluluğu özgür bir irade ile kabul ediyorum. Ama insanlığın sınırlarında duralım. Ancak orada çalışıp görevimizi yapabiliriz. Daha ileriye, uca kadar ilerlemeyelim. Çünkü uçta uçurum açılır, ödümüz kopabilir. Uçta sakin, zehirli gülücüyle üflediği zaman dünyayı yok eden sihirbaz, yani bu da dikilmektedir. Biz ne dünyanın yok olmasını ne de onu insanın yüklenerek gökteki yerini değiştirmesini istiyoruz. Onun bizimle beraber yaşamasını ve mücadele etmesini istiyor ve çömlekçinin çamurunu sevdiği kadar seviyoruz. İşleyecek başka malzememiz, ekip biçecek başka tarlamız yok. 35. ayrımın sonu, sayfa 445.